Ayrım 12.
Nimetta hayatlarının en ufak ayrıntılarına kadar nasıl darmadağın olduğunu fark etti. Kahveden ilaca, yiyecek maddesinden pile kadar hiçbir şey yoktu artık. Hava gazı, elektrik, su sık sık kesiliyordu. Bir orta çağ ortamında yaşıyorlardı sanki. "Senin telefon çalışıyor mu Azra?" diye sordu. "Sabahtan beri çalmadı," dedi Azra. Telefona yürüdü, Ayze'yi kaldırdı. "Aa, Nimetta, telefon ölü." "Demek genel bir kesilme var," dedi Nimetta. "Hay Allah, annemi arayacaktım. Neyse, yolda postaneye uğrarım." Birden gök gürültüsünü andıran bir sesle yerlerinden fırladılar. Sanki binlerce uçak aynı anda evlerinin üstünde dolaşıyor gibiydi. Gürültüden patlayan camların şangırtılarını da duyuyorlardı. "Kilere insek mi? Boş ver, birazdan geçer," dedi Azra. Silah ve bomba seslerini kanıksamış görünüyordu. Bir aydan beri her gün havan topları yağmur gibi iniyordu şehre. Sırplar tepelere kurdukları mevzilerinden sürekli ateş altında tutuyorlardı Saraybosnalıları. "Bir çay içecek vaktin var mı?" "Yok canım, bugün İzzet Bogoviç dönüyor ya, çok iş var, geç bile kaldım." "Deli mi bu İzzet Bogoviç?" dedi Azra. "Kapı kapı dolaşıp çağrı arıyor. Gavur milleti Müslümana yardım eder mi hiç?" "Bu iş gavur Müslüman işi değil canım. Bu bir insan hakları meselesi. Garasiç Müslüman çoğunluğun oturduğu bölgeleri kuşatma altına aldı ve orada yaşayan insanları silah zoruyla evlerinden atıyor, öldürüyor. Daha geçen hafta 40 yıldır Dobrinya'da yaşamakta olan zavallı Bosnalılar bir gün içinde kendilerini bir dilinin ilan ettiği Sırp Cumhuriyeti'nde buluverdiler. İnsan haklarına bu kadar düşkün Batı devletleri bu işe göz yummaz." Lafını bitirmedi Azra. "Ben senin kadar tahsilli ve akıllı değilim Nimo, ama şunu iyi bil. Cumhurbaşkanı ve sen Batı'dan medet umuyorsanız boşuna beklersiniz. Batı insan haklarını son Müslüman da can verdikten sonra hatırlar." "Nasıl böyle düşünebiliyorsun?" "Senden daha gerçekçiyim de ondan. Git sor bakalım İzzet Bogoviç'e ne koparabilmiş Lizbon toplantısında. Eli boş döndüğüne kalıbımı basarım." Azra'yla tartışmayı gereksiz gördü. "Eve dönerken getirmemi istediğin bir şey var mı?" diye sordu Nimetta. "Bu silah sesleri altında sen kendini getir yeter," dedi Azra. Nimetta Goriça'dan aşağı indi, hızlı hızlı yürümeye başladı. Saraybosna'nın yeni çatışmalara gebe olduğunu biliyordu. Genel Kukanjak'ın idaresindeki JNA birliklerinin bulunduğu kışlayı, Bosna birliklerinin kumandanı Sefer Haliloviç kuşatma altına almış durumdaydı. JNA birliklerine silahlarını bırakmaları ve Boşnakların çoğunlukta olduğu bölgeden çekinmeleri için ultimatum vermişti. Sırpların bu durum karşısında susup oturmalarını kimse beklemiyordu. Nimetta bunları düşünerek yürürken birden yer gök korkunç bir gürültüyle bir kere daha sarsıldı. Yürüyenler saçakların altına bina içlerine kaçıştılar. Uzakta bir yere bir bomba düştüğü anlaşılınca sindikleri kapı diplerinden çıkıp yürümeye devam ettiler. Sokakta her an tedirgin ve kapı diplerine sine sine yürümeye alışmıştı Bosnalılar. Mareşal Tito caddesini kesen sokakların birine saptı Nimetta. Postane yönünde koşmaya başladı. Silah sesleri giderek daha yakından geliyordu. Derken aniden etrafı bir duman ve bir kızıllık kapladı. Gökyüzünün güneş batarken aldığı renk gibi kırmızıya çaldı bulutlar. Nimetta yangın çıktı diye düşündü. Bir yerde müthiş bir yangın var. Ve Kulinban sahil yoluna çıkan sokağın başına gelip sola caddeye döndüğünde gördüklerine inanamayarak dona kaldı. Cam kırıkları kristal bir şelale gibi iniyordu gökten. İnsanlar yağmur gibi yağan camlara çıtır çıtır basarak sağa sola savruluyorlardı. Kocaman alev dilimleri bir canavarın dili gibi yalayıp yutuyordu her şeyi, her şeyi. Yeni onarılmış güzelim postane binasının yerinde şimdi taş, moloz, cam yığınları ve kıvrıla büküle göğe yükselen alevler vardı. Birkaç itfaiyeci umutsuzca çırpınıp duruyordu azgın alevlerin ortasında. Nimetta diz boyu cam kırığının içinde dimdik durmuş, kımıldamadan, hiçbir şey duyumsamadan ve düşünemeden bir ahir zaman Nero'nu gibi az ilerideki ateş dansını seyrediyordu. Postane binasının yanı sıra Milli Tiyatro, Hukuk Fakültesi ve civardaki binalar da yanıyor, yeni patlamalarla bu ateş dansını eşlik ediyorlardı. Rüzgarda uçuşan kızıl saçlar gibi savrulan alevleriyle har har yanıyorlardı. Yandıkça kırmızı bir fona çizilmiş simsiyah iskeletlere dönüşüyorlardı. "İşte bu cehennem," diyordu Nimetta içinden. Sonunda cehennemi gördük. Tanrı günahlarımızı bu dünyada ödememize karar vermiş olmalı. Sırplar Hırvatistan'da savaşırken CNA birliklerini kentleri ele geçirmeden önce taş üstüne taş bırakmamacasına yerle bir ettirmiş, yağmalatmış ve yüzyılların tarihini harabe haline getirdikten sonra teslim almışlardı. Şimdi uzmanlaştıkları bu yöntemi Saraybosna'da da uygulamaya başlamışlardı demek. İnsanlık dışı eylemlere öylesine alışmışlardı ki vicdanlarında en ufak bir sızı duymuyorlardı onlara da ait olan bu şehirde yarattıkları cehennemin karşısında. Nimeta taş kesilmiş geçmişini seyrediyordu alazların ötesinde. Çocukluğu, gençliği, anıları, sevinçleri, kederleri incelip uzayarak, bükülerek alevlerin arasında göğe yükseliyor, Saraybosna külleriyle birlikte sağa sola savruluyordu. Hey Nimeta, şoka mı girdin kuzum? Met, ne arıyorsun burada? Asıl sen ne arıyorsun burada? Böyle büyülenmiş gibi. Yürü hadi yürü, kafamıza bir şey inmeden kaçalım buradan. Met koruyucu melek gibi bitivermişti yanı başında. Omzuna yüklediği kamerasının ağırlığını aldırmadan büyülenmiş gibi yangını seyreden Nimeta'yı kolundan çekiştire çekiştire bu cehennemden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Anneme telefon edecektim Met. Olmuşsan olanlar Nimeta, postane mi kaldı? Telefonlar kesikti zaten. Ahlaksızlar sabahtan beri kestiler telefonları, farkında değil misin? Cam kırıklarının içinde çıtır çıtır yürüdüler. Araba şu tarafta dedi Met. Arabanın da bütün camları kırılmıştı. Nimeta'nın bacakları dizlerine kadar cam kesiklerinden dolayı kan içindeydi. Ele gelen cam kıymıklarını Met'le birlikte çekip aldılar bacaklarından. Küçük parçalar etin içine girmiş müthiş ızdırap veriyordu. Şurada bir eczane vardı dedi Nimeta, eliyle sağ tarafı işaret ederek. Demin bombalandı. Ya ilerideki doğum kliniği? Az önce yanıyordu. Televizyona gidelim, orada hallederiz. Ahmet, çocuklarım, çocuklarım. Neredeler? Bizim mahalledeki kilerde derse girmişlerdi. Oraya dönemeyiz şimdi Nimeta. O taraflarda bir çatışma veya hasar yok. Bu durumda zaten öğretmenler onları salıvermez, merak etme. Ama Met, aması yok. Benimle geliyor musun? Nimeta arabaya bindi. Arabanın camları da parçalanmıştı. Koltuklarının üstü kırıklarla doluydu. Cam kırıklarını Nimeta'nın eşarbıyla dışarı doğru süpürüp oturdular. Gerçekten de belki kentin şu anda en emniyetli yeri kendi mahalleleriydi. Öğretmenler Met'in söylediği gibi bomba ve silah sesleri yatışmadan çocuklara salıvermiyorlardı evlerini. Üstelik dün akşamki kavgaya rağmen Burhan'ın eve erken döneceğini adı gibi biliyordu. Met arabayı delice bir hızla sürdü. Şehrin batısındaki televizyon binasına ulaştıklarında yangın sersemliğini üzerlerinden atamadan yeni bir haberle sarsıldılar. Cumhurbaşkanı Aliya İzetbekoviç kayıptı. Uçağı bir gece önce Lizbon'da havalanmış ve bunca zaman geçmesine rağmen hiçbir yere iniş yapmamıştı. Uçak ya düşmüştü ya da kaçırılmıştı. Şehirde tam 40 bin telefon hattı sabahtan beri kesik olduğu için soruşturmalar, araştırmalar da çok zor oluyordu. Allah'tan televizyon binasının telefon hattı postaneyle bağlı değildi ve Cumhurbaşkanı'nın köşküne direkt ve özel bir hatta bağlanmıştı. O tek telefonda devamlı meşguldü. Nimeta'nın niyeti iş yerinde bir boy gösterip bir an önce evine dönmekti. Ama İzetbegoviç olayı çözülmeden hiç kimsenin bir yere ayrılmaması için kesin talimat vermişti İvan. Mırın kırı nedenlere çok sert bir sesle bağırmıştı. Savaş içindeyiz. Televizyonculuk sorumluluk isteyen bir iştir. Mesai saatleri yoktur. Gerektiğinde 24 hatta 54 saat iş başında kalmak var. Bu deveyi gütmek istemeyenlere kapı. Na orada. İçinden bir küfür savurup masasının başına dönmüştü Nimeta. Azra haklıydı bir yerde. Ne işi vardı İzetbegoviç'in gavurların peşinde? Eli boş bile dönememişti. Hiç dönememişti İzetbegoviç. Sonya aldığı bir takım duyumları anlatıp duruyordu. Güya İzetbegoviç'in siyasi rakibi Fikret Abdiç, Sırplarla birlikte hain bir plan hazırlamış. İzetbegoviç'i öldürüp boşnakların başına geçecekmiş. Ayol o adam Yugoslavya içinde kalma yanlısı değil miydi? Diye bağırdı Nimeta. Misa'da bize gizli bilgi sızdırmıştı. Yönetimi o ele alırsa savaş bitecekti. Bize Yugoslavya'ya katılıp, bir etnik azınlık olarak itelene kakalana Sırp yumruğu altında yaşayıp gidecektik. Öyle barış eksik olsun dedi Met. Musa kapıdan kafasını uzatıp bağırdı. İvan bizi hemen odasında istiyor. Yeni bir değerlendirme yapacakmışız. Telefonlar işlemediğine göre herhalde bir yerlere dağılıp bilgi toplayacağız. Toplantıda haberleri ne şekilde sunacaklarına dair karar aldılar. Onları Cumhurbaşkanlığına bağlayan telefon sürekli meşguldü. Hala bir haber gelmemişti Cumhurbaşkanı'ndan. Herkes tedirgindi. Nimetler bir akşam önce kocasıyla yaptığı münakaşayı unutamadığı için daha da tedirgindi. Bir an önce evine gitmek ve aralarındaki gergin havayı yumuşatmak istiyordu. Ama nedense aksilikler hep onu bulurdu. Aynen bu akşam olduğu gibi. Burhan'ın eve erken döneceği akşamlar iş çıkar, o kent dışında bulduğu zamanlar yaprak kımıldamazdı ülkede. İzzet Bekoviç kaybolacak başka gün bulamamıştı. Toplantının sonunda gözlerini kurbanlık koyun gibi dikip bakma yüzüme melül melül. Akşam haberlerinden sonra hala bir gelişme yok, gidersin Nimetta dedi İvan. Spiker haberleri okuyordu. Metin çektiği yangın filminin gösterimi yeni bitmişti. Hep birlikte haberleri izliyorlardı. Telefon çaldı yine. İvan uzanıp açtı. Yüzü bir anda bembeyaz oldu. Ne? Ne diyorsunuz? Herkes dehşetle birbirine baktı. Spikerin kulağına bağlı diktafona eğildi İvan. Kendine bile yabancı gelen bir sesle. Hatta Cumhurbaşkanı var dedi. Hemen canlı röportaj yap onunla. Haberleri dinlemekte olan Saraybosnalılar sunucunun şaşkınlığını fark edemediler. Cumhurbaşkanının sabahtan beri kayıp olduğundan halkın haberi yoktu. Spiker ilk şaşkınlığını atana kadar biraz bocaladı. Lisbon görüşmeleri hakkında bir iki soru sordu ve neden sonra "Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda neredesiniz?" demeye akıl etti. "Lukavika'dayım," dedi İzzet Bekoviç. Bir an için herkes nefesini tuttu. Kimse kulaklarına inanamadı. Saraybosna'da yaşayan her Boşnak, Lukavika'nın Sırpların en önemli karargahlarından biri olduğunu ve tüm saldırılarını orada planladıklarını biliyordu. Yani cumhurbaşkanları düşmanların elindeydi. Sunucu sesi hafifçe titreyerek sordu. "Hangi konumlarda bulunuyorsunuz cumhurbaşkanım?" "Görünüşe bakılırsa kaçırıldım," dedi cumhurbaşkanı. Telefonun ucundaki İzzet Bekoviç, Cumhurbaşkanlığı köşkünden yardımcısı Eyüp Ganiç ile görüşmek istedi. Bağlantıyı sağladılar. Cumhurbaşkanı kendisi özgürlüğüne kavuşana kadar vekaletini Eyüp Ganiç'e bıraktığını açıkladı. Yavaş yavaş neler olduğunu herkes öğrenmeye başlamıştı. Lisbon dönüşü uçak Roma'da petrol ikmali yapıp yeniden havalandıktan biraz sonra uçağın pilotu Saraybosna'da çatışmalar yoğunlaştı ve yer yer yangınlar başlamış olduğu için Saraybosna havaalanına inme izni alamadığını, Belgrad veya Zagreb arasında seçim yapmalarını söylemişti. Zagreb'i seçmişti İzzet Bekoviç. Bir müddet sonra pilot geri gelmiş, Cumhurbaşkanı sorumluluğu ve riski göze aldı takdirde Saraybosna'ya inebileceğini anlatmış, ne yapması gerektiğini sormuştu. "Saraybosna'ya inelim," demişti İzzet Bogoviç kesin bir tonla. İnişte artık Sırpların elinde tutsaktı Cumhurbaşkanı. Havaalanı müdürünün odasında sonunun ne olacağını bilemeden oturuyordu. Oradan ayrılmasına izin vermiyorlardı. Cumhurbaşkanlığı köşküne ve evine telefon etmek istemişti ama müdür şehirdeki bütün hatların kesik, telefon etmenin de imkansız olduğunu söylemişti. Tam o sırada müdürün masasının üzerinde duran telefon çalmaya başlamıştı. İzzet Bekoviç yerinden kalkmış, kararlı adımlarla yürümüş, masanın önünde durmuş ve sert bir sesle "Telefonu bana verin," diyerek çekip almıştı ahizeyi müdürün elinden. Cumhurbaşkanı telefondaki kişiye talimatlarını verirken havaalanı müdürü hiçbir şey söylemeden donmuş gibi öylece bakıyordu. Bosnalılar artık cumhurbaşkanlarının kaderinden haberdardılar. İzzet Bekoviç bir değiş tokuşta rehin olarak kullanılacaktı. Sırp militanlar İzzet Bekoviç'i ve yanındakileri bir arabaya bindirip az ötedeki JNA karargahının bulunduğu Lukavika'ya götürmüşlerdi. Niyetleri şimdi onu sıkı bir pazarlığa zorlayarak Sefer Haliloviç'i, Kukanjak'ın ve kumandasındaki Sırp askerlerinin etrafını ördüğü kuşatmayı kaldırtmaktı. İzzet Bekoviç, Boşnakların elinde tutsak bulunan JNA komutanı Kukanjak'la değiş tokuşu kabul etmişti. İzzet Bekoviç'in Boşnaklara iadesinin yanı sıra Sefer Haliloviç de el koyduğu silahları Sırplara iade edecekti. Kukanjak ve İzzet Bekoviç aynı aracın içinde yola çıkarılmışlar. Onlara Birleşmiş Milletler'in kumandanı Mackenzie eşlik ediyormuş dedi İvan. Birazdan Saraybosna'da olurlar. Met, yüklen bakalım kameranı. Sonya, Mete sen eşlik et. Musa, sen burada benimle kal. Sen gidebilirsin Nimet'e ama yarın öğlen burada ol. Sakın gecikme. Telefonlar kesik olduğu için sabaha kadar çalışmak zorunda olduğunu ailesine haber veremeyen Nimet'a, yorgunluktan yıkılarak evine girdiğinde Burhan'ı kanı çekilmiş bembeyaz bir suratla onu beklerken buldu. "Saatten haberin var mı?" dedi Burhan. "Olanları bilmiyorsun. Televizyonda mı kesikti? Haberin yok mu? İzzet Begoviç kaçırıldı. Tam eve gelmek üzereydim ki." Fikoy ve Hana'yı, kocanı, anneni, kardeşini İzzet Begoviç kadar merak etmiyorsun değil mi Nimet'e? Onlar umurunda değil. Evin üstüne bomba mı düştü, çocuklar sağ salim dönebildiler mi, açlar mı, toklar mı umurunda bile değil. "Nasıl söylersin bunu?" diye bağırdı Nimet'e. "Sırf onlar için yarım gün çalışmaya başlamadın mı? Bu mu yarım gün çalışmak? Saat sabahın 5'i. Bu işi de kaybedersem ne yaparız? Senin getirebildiğin para yetmiyor ne zamandır. Farkında değil misin Burhan? Sen ne zamandır para göz oldun Nimet'e? Savaş içindeyiz. İki yakamız bir araya gelsin diye elimden geleni yapıyorum. Sabahın körüne kadar çalışıyorum. Nihayet eve döndüğümde bana söyleyeceğin bu mu? Nerede çalışıyorsun sen?" diye sordu Burhan. Gözleri bembeyaz, suratında kor gibi yanıyordu. Elleri ve sesi titriyordu. Nimet'a Burhan'ın bir hortlağı andırdığını, halinin normal olmadığını fark etti. "Ne demek bu? Nerede çalışıyorsun sen? Televizyonda mı yoksa o hırvatın yatağında mı?" Nimet'a'nın bir an içi geçer gibi oldu. Duvara yaslandı. Yüreğinin atışları duyuyordu. Sadece yüreği değil, tüm ater damarları büyük bir gümbürtüyle uğulduyordu kulağında. "Sana bir soru sordum," dedi Burhan. Sesi ıslık gibi tısladı. "Ne demek bu?" Nimet'e ancak fısıldayacak gücü buldu kendinde. "Bu şu demek." Burhan yanaşmıştı karısına. Dövüşe hazır iki horoz gibi burun buruna soluk soluğaydılar şimdi. Kocasının nefesindeki alkol kokusunu duydu Nimet'e. "Bu şu demek. Senelerdir bir hırvat itinin altına yatıyorsun demek. Hiç utanmadan kocana, ailene ihanet ediyorsun demek. Yasak aşkın yüzünden girdiğim bunalımlarda beni suçlu durumuna soktun ve beni bir kere daha öyle aldattın demek. Sonsuza kadar öğrenemeyeceğimi mi sandın Nimet'e? Öğrendim işte. Hem de nasıl öğrendin bir bilsen." Nefes nefese sustu. Kan çanağı gibi gözlerinden biri durmaksızın seyiriyordu. Nimet'e bir böcek gibi yapışmıştı duvara. Sırtını duvarın içine görmek istermiş gibi bastırıyordu sert betonu. Duvarın içine geçerek kaybolmak istiyordu ama duvara geçemiyor, sadece hiçbir şey söylemeden duruyordu ve yüreği bütün gün kanayan bacaklarından çok daha fazla açı vererek kanıyordu. "Hayır, öyle değil, senin söylediğin gibi değil," demek istiyordu. "Ben sadece aşık oldum, çaresizce aşık oldum ama yine de seni ve çocuklarımı bırakmadım Burhan. Sizden hiç ayrılamadım ben." "Konuş," diye bağırdı Burhan. "Bana bunu neden yaptın, anlat. Böyle bir cezayı hak etmek için çok büyük bir kötülük yapmış olmalıyım. Ama ben hiç kimseye kötülük yapmadım. Belki de atalarımın işlediği bir günahın bedelini ödüyorum, kim bilir." Nimet'e avaz avaz bağırarak bir şeyler söylediğini sanıyordu ama hiç ses çıkmıyordu boğazında. "İnkar bile edemiyorsun." Burhan'ın sağ eli havaya kalktı ve şimşek gibi indi Nimet'e'nin yüzüne. Bir an dişlerinin ağzına döküldüğünü ve gerçekten de duvarın içine geçtiğini sandı Nimet'e. Gözünde şimşekler çaktı. Az sonra kendine geldiğinde artık Burhan yoktu ve Fiko koridorun ucunda yaralı bir hayvan gibi gözlerinde tarifsiz bir acı ve korkuyla yerde yatan annesine bakıyordu. Mayıs-Haziran 1992. Nimet'e akşam yemeği için sofrayı kurarken tedirgindi. Biraz sonra Burhan geldiğinde çocuklar yatana kadar hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar vermişti. Onlar ortalıktan çekildikten sonra açacaktı konuyu. Hiçbir şeyi saklamayacaktı. Burhan'ın Stefan'la ilişkisini öğrenmiş olduğunu biliyordu artık. Ama bu ilişkinin çoktan bitmiş olduğunu da öğrenmeliydi kocası. Burhan'ı onu bırakmayı başaramadığını, evini ve çocuklarını asla terk edemediğini, kendiyle iç hesaplaşmasında kocasını tercih ettiğini anlatmalıydı. Burhan'dan onu anlamasını ve bağışlamasını istemeliydi. Tüm insanlar gibi o da hatalara açıktı. Kocasıyla ilişkilerinin zorlandığı, birbirinden uzaklaştıkları, kendini yapayalnız hissettiği bir sırada bir adam çıkmıştı karşısına. Bir anda kapılıp gitmişti. Yok, kapılmış ama gidememişti. Kalmıştı. Kocasının çocuklarının yanında kalmıştı ve kendi kendine bir söz vermişti. Bir daha asla Stefan'la görüşmeyecekti. Onunla buluşmayacak, konuşmayacak, öpüşmeyecek ve sevişmeyecekti. Stefan sırf o bu karara vardığı için Yugoslavya'dan ayrılıp Londra'ya gitmişti. Bunu takdir edebilecek miydi Burhan? Stefan'la birbirlerinden kopmak için verdikleri çabayı anlayabilecek miydi? Bir yaş tanesi yanaklarından süzülüp yeni yaydığı örtünün üzerine düştü. Hayır, ne Burhan, ne çocukları, ne annesi, kimse, hiç kimse anlayamazdı bu çabayı. Stefan ve o herkesin gözünde yasak aşk yaşayan iki çılgındılar. Hele o, evli ve çocuklu bir kadın olduğu için aşk sarhoşluğu içinde pembe bulutların üzerinde dolaştığı, en mutlu olduğu dönemde bile lanetlenmiş gibi hissetmişti kendini. Hem vicdan azabı çekmiş hem de bazı şeyleri sanki hep önceden bilmişti. Annesinin yaşak aşkını öğrendiği takdirde onu asla bağışlamayacağını örneğin. Oğlu ve kızı da bağışlayamazdı herhalde. Belki de Hana genç bir kadın olduğu zaman aynı şeyler onun da başına gelirse. Evli ve çocuklu bir kadının da aşka açık bir yüreği, bir bedeni olabileceğini, bazı duyguların engellenemeyeceğini bizzat öğrenirse. Yok, yok. Asla böyle bir tecrübeyi yaşasın istemezdi kızı. Onu ölene dek affetmesin. Ama yeter ki Nimetan'ın çektiği acıyı ve utancı asla yaşamasın da Hana. Tabakları getirip sofraya kurdu. Masanın her bir kenarında bir tabak. Yıllar önce Stefan'dan ayrılmaya kesin karar verdiği günde aynı şimdi olduğu gibi masaya tabakları dizmişti. O akşam Burhan'a başka bir adamı sevdiğini söylemeye hazırlanıyordu. Ertesi gün masaya bir tabak eksik koyabileceğini düşünmüştü. Bir eksik tabak. Burhan'ın tabağı. Eli öyle çok titremişti ki tabak elinden düşüp kırılmıştı. Akşam karısının söyleyeceklerini dinleyip de öğrendiğinde Burhan'ın yüreği de tıpkı bu tabak gibi paramparça olacaktı. Süpürgeyi getirip faraşa doldurmuştu kırıkları, çöpe atmıştı. Sofrayı kurduktan, yemeğin altını yaktıktan sonra birden koşa koşa gidip çöpe attığı tabağın parçalarını çöplerin arasından dışarı çıkarmıştı. Kocasının yüreğinin kırıklarını yıkar gibi özenle teker teker yıkamıştı seramik parçalarını. Burhan sonradan bu kırıkları bir kenara konmuş gördüğünde, "At bunları karıcığım, yenisini alırız," demişti. "Ben güzelce yapıştıracağım onu." "Artık hayır gelmez bu sabahtan. Kırılmış bir kere, at gitsin." Nimetha ertesi gün telefonda Stefan'a, "Burhan'a yine söyleyemedim. Onu terk edemeyeceğim. Affet beni Stejo," demişti. Bunları anlatsa kocasına anlar mıydı Burhan? Dün ona dehşet içinde suçlayan gözlerle bakan Fiko anlar mıydı? Onun ailesini terk etmemek için kendi kendine karşı verdiği savaşı izah edebilir miydi oğluna? Denememişti bile. "Oğlum, karı kocaların arasında olur böyle şeyler. Savaş hepimizin asabını bozdu. Git biraz buz çıkar dolaptan. Sakın Hana'ya da bir şey söyleme," demişti. Gözlerinde müthiş bir korku ve acıyla bakan Viko'ya. "Anne, babam sana neden vurdu?" "Kavga ettik." "Neden vurdu?" "Vurmadı oğlum, ben düştüm. Ayağım kaydı, düştüm." "Neden vurdu anne?" Nimetha yattığı yerden toparlanıp kalkmaya çalışmıştı. "Fiko, bana yardım edeceğine abuk subuk sorular soruyorsun. Sana ne dedim? Koş biraz buz getir, hadi." "Anne, babamı duydum. Ben bir günahı ödüyorum," dedi sana. "Ne demek istedi babam?" "Fiko, sen dediğimi yap. Git bana buz getir. Sana ne olduğunu sonra anlatırım," demişti.